Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazeratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazeratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, güzel insanı yüzü güzel, sözü güzel, kendi güzel, her yaptığı güzel olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bakarak tarif etmek mümkündür. Yüce Mevlam onu güzellikten yaratmıştır. Bunu fark edebilmek için de bakmasını ve görmesini bilmek önemlidir. Tıpkı o küçük kervandaki kadının bakıp da gördüğü gibi. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine dışında konaklayan küçük bir kervan gördü. Orada otlayan güzel bir deveyi beğendi ve fiyatını sordu. Söylenen fiyatı pazarlık etmeden kabul etti. Parasını göndereceğini söyleyerek deveyi alıp götürdü. Kervanda bulunanlar yabancı oldukları için onu tanımamışlardı. Bir süre sonra içlerinden birisi, ya bu adam devenin parasını getirmezse diye telaşa kapıldı. Ötekiler de onun gibi düşündüler. Fakat kervanda bulunan hanımlardan biri adamlara şunu söyledi: "Boş yere telaşlanmayın. Biz bu civarda onun gibi aydınlık yüzlü bir adam görmedik. Böyle bir adam yalan söylemez ve bizi aldatmaz." Sevgili Peygamberimizin insanın içini aydınlatan o güzel yüzünü adamlar da hatırladılar. O güzel yüz kendilerine güven verdiği için parayı getir, deveyi götür demeyi düşünmediler. Akşama doğru ellerindeki yemeklerle kervana yaklaşan adamlar önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de kendilerine verdiği devenin parasını sahibine verdiler. Sonra da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendilerine gönderdiği yemeği onlara ikram ettiler. Resulullah Efendimizin her davranışı zarif, ince ve ölçülüydü. Mesela birini ziyarete gittiğinde kapıda durur, selam vererek izin ister, kapı açıldığı zaman evin içine girmemek, başkasının mahremiyetine vakıf olmamak için kapının tam karşısında durmaz, sağına veya soluna çekilirdi. İçeriden ses gelmezse orada daha fazla beklemeden geri dönüp giderdi. Yolda karşılaştığı birine önce o selam verir, elini uzatıp tokalaşır, yani musafaha eder, onun gücenmemesi için hemen elini çekmez, bu davranışı karşısındakinden de beklerdi. Her hareketi ölçülüydü. Bağıra çağıra konuşmayı sevmez, kimseyi azarlayıp incitmezdi. Suyun akıp gidişi gibi sükunetle yürürdü. Kahkahayla gülmez, tebessüm etmekle yetinirdi. Utanma duygusuna sahip olmayı üstün bir erdem kabul ederdi. Vücudun mahrem yerlerinin açılmasından pek rahatsız olurdu. İslamiyet'ten önceki Araplar böyle şeylere önem vermez, çıplak yıkanmaktan çekinmezlerdi. Hatta bir kısım erkek ve kadınlar daha sevap olduğu için ya da daha sevap olduğu inancıyla Kabe'yi çıplak tavaf ederlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu adetleri tamamen yasaklamış, başka ülkelerde hamamda çıplak yıkanıldığını duyduğu için hamama gidilmesini uygun görmemiş, gidecek olanların da örtünmesini tavsiye etmişti. Kendi işini kendisi görürdü. Evinin alışverişini yapar, aldıklarını bizzat taşırdı. Kendini arkadaşlarından üstün görmez, onlar çalışırken oturmayı doğru bulmaz, işin bir ucundan da kendisi tutardı. Başkalarına yardım etmekten derin zevk alırdı. Savaşa giden arkadaşlarının yalnız ve yardımsız kalan ev halkına yardım ederdi. Bir defasında Habbab bin Eret radıyallahu anh böyle bir görevle gitmişti. Kızının anlattığına göre evde bir keçileri vardı. Ama çocuklar keçiyi sağmıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habbab'ın evine gider, keçiyi sağıp sütünü evdekilere verirdi. Misafiri sever, kendi misafirlerini bizzat ağırlardı. Bir defasında Habeşistan'dan misafirler gelmiş, ashab-ı kiram onların hizmetine koşmuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlara hizmet etmek bana düşer. Çünkü onlar kendi ülkelerinde benim arkadaşlarımı ağırladılar buyurmuştu. Müslümanlara yapılan iyiliklere sevinir, bunları hiç unutmazdı. Evinde sadece misafirlerine yetecek kadar yiyecek olsa bile hepsini onlara ikram eder, kendisinin ve çocuklarının o geceyi aç geçirdikleri olurdu. Hatta geceleri kalkar, misafirlerinin bir ihtiyacı olup olmadığını öğrenmeye çalışırdı. Taif halkını İslam'a davet etmek için kalkıp ayaklarına gitmese, onların ise kendilerine uzanan bu rahmet elini itmesi ve mübarek vücudunu taşa tutması unutulacak gibi değildi. Nitekim sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu kötü muameleyi hiç unutmadı. Bunun kendisine Uhud Savaşı'ndaki yenilgiden daha fazla dokunduğunu söylerdi. Bu olaydan 10 yıl sonra Taif Kalesi'ni kuşattığı zaman Cenab-ı Hakk'a el açıp onların doğru yolu bulmaları, Müslüman olup kurtulmaları için dua etmişti. Çünkü Allah'ın Resulü bir merhamet ve şefkat pınarıydı. Dünyaları içine alacak kadar geniş gönlünde kin ve nefrete yer yoktu. Hicretin 9. yılında Taif heyeti Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek üzere Medine'ye geldikleri zaman kainatın efendisi onlara kucak açıp misafir etmişti. Bir kimsenin kendine yapılan hakaretlerin intikamını alması son derece tabiidir. İslamiyet bu hakkı herkese vermiştir. Fakat sevgili Peygamberimiz bu hakkını hiçbir zaman kullanmamış, sadece Müslümanlardan değil, düşmanlarından bile şahsi intikam almamıştır. Onun düşmanlarından intikam alabileceği en uygun zaman Mekke'nin fethedildiği gündü. En büyük intikam fırsatının eline geçtiği bu günde o herkesi bağışlamış, "Haydi gidiniz, hepiniz serbestsiniz" buyurmuştu. Ruhu böylesine asil ve yüce olan sevgili Peygamberimizin bedeni de tertemizdi. Temizliğe pek önem verirdi. Üstü başı kirli olanları "Neden elbiseni temizlemiyorsun?" diye uyarırdı. Herkesin iyi giyinmesini, kendisine çeki düzen vermesini isterdi. Bir gün saçı başı dağınık birini görmüş, "Bu adam niçin saçlarını yıkayıp taramıyor?" diye duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Ona göre insanın yaşadığı her yer güzel ve temiz olmalıydı. Bir gün mescidin duvarında bir tükürük gördü. Mescide yapılan bu saygısızlıktan dolayı çok üzüldü. Bir hanım orayı temizleyince pek memnun kalıp ona dua etti. Yolları ve gölgesinde oturulan ağaçların altını temiz tutmayı hep öğütlerdi. İnsanların birbirleriyle güzel ortamlarda buluşup görüşmesini isterdi. Turp, soğan, sarımsak gibi ağzı kokutan şeyleri yiyenlerin ağızları kokarken camiye gitmelerini, başkalarını rahatsız etmelerini doğru bulmazdı. Maddi imkanı yerinde olanların güzel giyinmelerini ister, Allah Teala'nın kuluna verdiği nimeti onun üzerinde görmekten memnun olacağını hatırlatırdı. Sevgili Peygamberimiz, eline geçeni başkalarına dağıtır, bu sebeple hep sıkıntı içinde yaşardı. Ama başkalarının yoksulluk çekmesini istemezdi. Bir gün yanına sırtlarındaki abaları delerek başlarından geçirmiş, çıplak ve perişan vaziyette bir topluluk çıka geldi. Onları bu derece çaresizlik içinde görünce mübarek yüzünün rengi değişti. Çünkü o günlerde onların ihtiyacını giderecek kadar maddi imkana sahip değildi. Ashabını topladı, onları bu yoksullara yardım etmeye çağırdı. "Yarım hurma bile olsa getirip yardım edin," buyurdu. Ashab-ı kiram evlerine gidip imkanları ölçüsünde yiyecek ve yiyecek getirdiler. Onların bu gayretini görünce Resul-i Ekrem Efendimizin üzgün çehresi değişti. O güzelim yüzünde yine güller açmaya başladı. Bize olayı anlatan sahabinin dediği gibi, o sırada mübarek yüzü gülüyor, altın gibi parlıyordu. Kanayan bir yarayı sarmak, birinin derdine merhem olmak, onu işte böyle derecesiz sevindirirdi. Kısacası muhterem kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz, hangi yönden bakılırsa bakılsın, bir güzellik abidesiydi. Yunus Emre'nin dediği gibi, o, adı güzel, kendi güzel Muhammed'di. Mevlam şefaatine nail eylesin. Yüce Mevla, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i herkesten çok sevdi. Onu bizim de herkesten çok sevmemizi ve baş tacı edinmemizi istedi. Resulullah'a itaatin kendine itaat, ona bağlılığın kendine bağlılık olduğunu bildirdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunun sırrını bize açıkladı. Zat-ı Pakini Cenab-ı Hakk'ın bütün bir insanlık içinden seçip kendine dost edindiğini şöyle anlattı. "Eğer içinizden birini dost edinecek olsaydım, bu Ebu Bekir olurdu. Ama o benim kardeşim ve arkadaşımdır." Sonra da kendisini kastederek, "Allah Teala bu arkadaşınızı dost edindi," buyurdu. Muhterem kardeşlerim, dostluk sevginin en ileri derecesidir. Onun benzersiz kumaşı muhabbetle dokunmuştur. Sevenin kalbinde dostun sevgisinden başka sevgiye yer yoktur. Şunu iyi bilin ki, "Ben Allah'ın Habibiyim" hadisi bu gerçeği pekiştirmektedir. Cenab-ı Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'den söz ederken, ve onu insanlara tanıtırken kullandığı ifadelerin zenginliği, sıcaklığı, hele onu alemlere rahmet olarak gönderdiğini söylemesi, bu dostluğun ve muhabbetin hiçbir sevgiyle kıyaslanamayacak bir yüceliğe eriştiğini göstermektedir. Eğer Allah Teala bir kulunu sevmiş ve onu dost edinmişse, o güzel insanın Allah'a kulluğun zirvesinde bir bahtiyar olduğu anlaşılır. Artık o her zaman Allah'ın himayesindedir. Cenab-ı Hakk'ın yardımı ve inayeti onunladır. İlahi rahmet ve bereket bulutu onu sağanaklarıyla besler. Böylece o devletlinin önündeki engeller, gözündeki perdeler bir bir kalkar ve gerçekleri olduğu gibi görmeye başlar. Hadis-i Kutsi'de buyurulduğu gibi artık Allah onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olur. Yani o Allah dostu Cenab-ı Mevla'nın desteğini kazandığı için bu ilahi yardım sayesinde her işi düzgün gider. Muhterem kardeşlerim, sevginin ilk şartı sevgilinin sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemektir. İşte bu sebeple Allah'ı seven Resulullah'ı da sevecektir. Peygamber'e inanmadan Allah'a inandığını iddia etmek tutarsız bir sözdür. Peygamber'i sevmeden Allah'ı sevdiğini ileri sürmek ise kocaman bir yalandan ibarettir. Biriniz beni anasından, babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçek mümin olmaz hadisi şerifini İmam-ı Buhari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek imandandır bu bab başlığında vermiştir. Dolayısıyla Resulullah'ı sevmeyenin imanından söz edilemez. Peki muhterem kardeşlerim, Resulullah Efendimiz'i ne kadar sevmeli? Burada küçük bir parantez açalım ve Hazreti Davud'un duasını hatırlayalım. Böylece peygamberlerin sevgiyi benzer ifadelerle anlattıklarını görelim. Davud Aleyhisselam şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl. Evet muhterem kardeşlerim, sevgilerin en değerlisi elbette Allah sevgisidir. O sevgiye ulaşmamızın yolunu bize Allah Teala göstermiş, Resul-i Ekrem Efendimiz'e, Allah'ı sevdiğini iddia eden münafıklara ve benzeri kimselere şöyle demesini emretmiştir. Ali İmran Suresi 31. ayet-i kerimede. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun, işte o zaman Allah da sizi sever ve günahlarınızı affeder. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, koruyup gözetendir. Ayet-i kerimeden anlaşılan muhterem kardeşlerim kısaca şudur: eğer bir kimse peygamberler sultanına uymazsa onu Allah da sevmez ve günahlarını bağışlamaz. Üstelik o bahtsız kişi Allah'a giden yolda bir arpa boyu yol alamaz. Hazreti Davud'un duası bize iki önemli hususu öğretmektedir. Birincisi, insan Allah'ı hatırlatan kimseleri, alimleri ve salihleri sevmelidir. İki, insanı Allah sevgisine götürecek ibadetleri terk etmemelidir. Burada parantezi kapatarak tekrar asıl konumuza dönelim. Bir mümin peygamberini sadece anasından, babasından ve bütün insanlardan değil, aynı zamanda ailesinden, çocuklarından ve servetinden, hatta Hazreti Ömer olayında gördüğümüz gibi canından daha çok sevecektir. Olayı hatırlayalım. Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in elini tutmuştu. Hazreti Ömer radıyallahu anh elini muhabbetle kavrayan bu sımsıcak elin herhangi bir kimsenin eli değil, alemlere rahmet olan o eşsiz peygamberin ahiret gününde Livaül Hamd sancağını tutacak bereketli eli olduğunu biliyordu. Öylesine sıcak bir sevgi halesiyle mest olan Hazreti Ömer bu iltifata karşılık vermek istedi. Ya Resulallah, seni canım dışında her şeyden daha çok seviyorum dedi. Hazreti Ömer sadece hissettiğini söyleyen dosdoğru bir insandı. Onun kitabında riyanın yeri yoktu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Yo, işte bu olmadı. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, beni canından da çok sevmelisin." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, ben de Allah'a yemin ederim ki, şu anda sen bana canımdan da ilerisin." deyince, Resulullah Efendimiz, "Ömer, işte şimdi oldu." buyurdu. Muhterem kardeşlerim, bir müminin peygamberini derin bir muhabbetle sevdiği nasıl anlaşılır? Bu sorunun kısaca cevabı şudur. Eğer bir kimse peygamberinin emrine can verircesine bir bağlılık gösterebiliyor, ona senin bana yap veya yapma dediğin her şey başım gözüm üstüne diyebiliyor, onu memnun eden her şeyi nefsinin arzu ve isteklerinden üstün tutabiliyor ve bunları hayatında uygulayabiliyorsa, işte o kimse peygamberini gerçekten seviyordur. Bir müminin peygamberini sevdiği şöyle de anlaşılabilir. Eğer o Resulullah'ın yolunu, yani sünnet-i seniyesini benimsiyor ve o yolda yürümeye gayret ediyor, onun getirip öğrettiği dini dine ters bakanlara karşı savunuyor, malını ve canını Resulullah'ın ortaya koyduğu değerler uğrunda feda etmeye göze alabiliyor ve ahirette peygamberini görüp onun huzurunda bulunmayı çok arzu ediyorsa, onu gerçekten seviyor demektir. Muhterem kardeşlerim, meseleye şöyle de bakmak mümkündür. Dünyada herkesin ulaşmak istediği hedefleri vardır. Söz gelimi iyi bir eve ve güzel bir arabaya sahip olmayı çok isteyen, aynı zamanda peygamberini görmeyi de arzu eden bir Müslümana, "Arkadaş, ikisinden birini seçmek zorundasın. Ev ve araba mı, yoksa Resul-i Ekrem'i görmek mi?" dendiğinde, o en ufak bir tereddüt geçirmeden Hazreti Peygamber'i görmeyi her şeye tercih edebiliyorsa, onun bir peygamber sevdalısı olduğu anlaşılır. Evet muhterem kardeşlerim, şunu hiç unutmayalım. Biz Peygamber Efendimiz sayesinde doğru yolu öğrendik. Böylece şeytana değil, Allah'a kul olduk. Onun sayesinde cenneti, cehennemi tanıdık. Hiç sönmeyecek cehennem ateşine sonsuza kadar yakıt olmaktan onun buyruklarıyla kurtulduk. Onun bereketiyle hayatımız mana ve değer kazandı. O elimizden tuttuğu için ömrümüz heder olmaktan kurtuldu. İşte bu sebeple o bizim biricik sevgilimiz oldu. Salatü selam, her türlü ihtiram ona olsun. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.